Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Asus Strix GTX 1080 Ti ekran kartını inceleyeceğiz. Aynı zamanda donanım haberi olarak da ilk özelleştirilmiş GeForce GTX 1080 Ti incelememiz olacak bu.
Evet, artık üreticiler yavaş yavaş GTX 1080 Ti'nin özel tasarımlı versiyonlarını ülkemize de getirmeye başladılar. Kart zaten yeni bir kart. Sen geçmiş haftalarda gitmiştin Amerika'ya, evet. Kart yerini de gördün. Sonrasında da detaylı incelemesini yapmıştın. GTX 1080 Ti, GTX 1080'den farklı olarak daha ayrı bir GPU kullanıyor. Çünkü 1080'de GP104 kodunu taşıyan bir GPU vardı. GTX 1080 Ti'da ise Titan XP adını verdiği Nvidia'nın oyun içinde kullanılabilen ama profesyonel amaçlara da hizmet edebilen ekran kartındaki GP102 kodlu grafik birimi var. Ne anlama geliyor bu? Donanımsal olarak iki farklı GPU'dan bahsediyoruz. Evet, Pascal mimarisi ikisi ama birinde 7 milyar transistörü var, birinde 12 milyar transistörü
çok
var.
Çok fark var.
Biri 256 bit bellek veriyoluna sahip, diğeri 352 bit bellek veriyoluna sahip. İşte GP102'de 3584 adet CUDA çekirdeği var. Çok daha kaslı olduğunu görmekteyiz. Ve aynı zamanda yeni GPU'yu daha iyi besleyebilmek anlamında işte 11 GHz'e denk gelen 11 GB GDDR5X belleklerin kullanıldığını görmekteyiz. Frekans olarak da zaten iyi bir noktada yer alan ekran kartından bahsedebiliriz. Çok hızlı bir ekran kartıydı. Bu Nvidia'nın iddiası zaten hep neydi? İşte %30 daha hızlı bir kart yaptık 1080'le kıyasladığımız
evet,
zaman.
4K kartı
4K kartı yani. Ki hakikaten pek çok 4K oyunu da makul seviyede oynatabilen bir ekran kartı. Oyuna göre farklı performans seviyelerini yakalamak da mümkündü. Şimdi Asus'un kartı özelleştirilmiş GTX 1080 Ti. Dolayısıyla hem frekans seviyesinde hem de tasarım ve soğutucu seviyesinde kendi içerisinde farklı olan bir ekran kartı. Frekans tarafına bakıldığı zaman şöyle söyleyelim. Kartın iki farklı frekans modu var. Birincisi gaming mod. Kartın kendisi standart modu anlamına geliyor. Diğeri de overclock modu. Overclock modunda bu hızına yani kartın ulaşabildiği standart en yüksek frekansa bakıldığı zaman ise 1708 MHz. Yani GTX 1080 Ti ile kıyasladığımız zaman aslında hiç fena olmayan bir frekans farkı ortaya koyuyor. Belleklere bakıldığı zaman ise bellekler de orada aşağı yukarı 90-100 MHz kazanıyorlar ve 11100 MHz'ında çalışıyor.
Zaten hızlar daha da hızlı hale geliyor.
Aynen, daha hızlı hale geliyor ama tabii ki bu kart için donanımsal limitler değil. Overclock'la kartın kendi yazılımı da var ya da 3. parti yazılım üzerinden daha yüksek frekans seviyesine çıkabilmek de mümkün Mesut.
Kartın soğutucusu özelleştirilmiş durumda. Asus ekran kartlarının artık 2.5 slotluk bir soğutucu tasarımına geçti ve böylece hem daha serin hem de daha sessiz ekran kartları elde etmeye amaçlıyor. Fanların tasarımı da çok güzel görünüyor. Yani köşeli tasarım Strix ailesinden gelen bir olaydı. Devam ettiğini görüyoruz. 0 desibel olayı da var. Yani fanlar sıcaklık durumuna göre kapanıp açılabiliyorlar. Zaten ilk açtığınız ekran kartını fanlar dönmüyor. Yani oyuna girip belli bir süre geçirene kadar fanların döndüğünü görmüyorsunuz. Fanlar aynı zamanda aynı anda açılıp kapanmıyorlar. Duruma göre bir tanesi çalışıyor, ikisi çalışıyor ya da üçü birden çalışıyor.
Evet, zaten son dönemin en popüler akımlarından birisi bu fanların ekran kartının tanımlı belli yük durumuna gelmeden önce çalışmaması. Çünkü her zaman oyun oynamıyorsun ve ekran kartının pasif olduğu durumlarda da fanın çalışması gürültü yaratarak çok fazla bir katkı sağlamıyor. Rahatsızlık verebiliyor hatta. Şimdi 2.5 slot olmasının sebeplerinden bir tanesi çok daha iri ve kaslı bir aslında ısı dağıtma bloğuna sahip. Çünkü daha büyük bir kaplama alanı var. Kartın üzerinde etki alanı daha genişletilmiş durumda. Önceki Strix'lerle kıyasladığımız zaman bu ister istemez kartın soğutma performansına katkı sağlamış. Ama buradaki amaç sadece kartı Nvidia'nın ya da Founders Edition referans alacaksak eğer ona göre daha yüksek soğutma performansı sağlamak değil. Örneğin Founders Edition'da bir tane 8000 bir de 6000 olmak üzere iki tane güç konektörümüz vardı. Bunda iki tane 8000 güç konektörümüz var. Founders Edition'da 7 fazlı güç dağıtım ünitesi vardı. Bunda 10+2 fazlı güç dağıtım ünitesi var. Yani Asus diyor ki ben sana böyle bir soğutucu verdim çünkü ben arka taraftaki güçle ilgili takviyeyi de yaptım. Sen al bunu orkuluk yap ve frekansı daha yüksek seviyeye çıkart. Tüm aslında hazırlıklar kullanıcının bu kartı kurcalaması ve frekansı ittirebildiği kadar götürmesi üzerine.
Evet, soğutucu ile ilgili Founders Edition'da görmüştük? Emi de demişti ki bende tek fan var. İşte üflüyor. Kasadan çektiği havayı bileşenler üstten geçirdikten sonra tahliye ediyor. Bu yüzden DVI portunu çıkarttım ki hava daha iyi tahliye edilebilsin dedi. Evet. Ama burada farklı bir soğutma sistemiyle karşı karşıyayız. Hepsi kasanın dışına atılmıyor. Bir kısmı da kasanın içine gidiyor ve DVI portumuz da yerini koruyor.
Tabii yani zaten soğutucu Founders Edition'daki soğutucu sistemiyle bunu kıyasladığınız zaman çalışma mantığında da belli farklar var. Kartın daha etkili soğutma sağlayabilmesi adına üzerinde 6 tane ısı borusu var. Dolayısıyla daha yüksek soğutma performansı sağladığını Asus tarafı iddia ediyor. Sadece performans artışı değil, frekansı daha yüksek olmasına rağmen aynı zamanda daha iyi soğutulduğunu söylüyor. Zaten bunu birazdan testlerde de görürüz Mesut. Soğutma sistemiyle ilgili de ekstra bir durum söz konusu. Bu Strix ekran kartlarında daha önce de gördüğümüz bir şeydi. Üzerinde aslında fan konnektörleri var. Bu ne işe yarıyor? Bunu ilgili bağlantıları yaptığımız zaman taktığımız kasanın içerisindeki fanlar GPU sıcaklığına göre de çalışabiliyorlar.
Evet, ekran kartı üstünde iki tane PWM fan soketi görüyorsunuz. Bundan önce aslında 3 pinliydi. Yani standart fan soketleri varken artık yeni seri ekran kartlarına 4 pin fan soketleri var. Böylece daha iyi bir fan hız kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Devir kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Asus'un AuraSync yazılımıyla beraber de artık tamamen entegre hale getirilmiş durumda buradaki soketler. Ne yapabiliyorsunuz? Diyorsunuz ki işlemci sıcaklığım artarsa şu fanı şu kadar hıza getir. Hı-hı. GPU sıcaklığım artarsa şu soketindeki şu fanı şu hıza getir. Hı-hı. Yani anakartın üstündeki her şeyi aslında siz ekran kartı üzerinden de yönetmeye başlayabiliyorsunuz. Hı-hı. Aslında Aura'ya da değinmişken şunu da belirtelim. Tabii ki ekran kartı üstünde RGB aydınlatma var ve eğer Asus bileşenler kullanıyorsanız ya da AuraSync ile eşleştirebileceğiniz bileşenler kullanabiliyorsanız işte klavyeniz, fareniz, ekran kartınız, anakartınız, bellekleriniz, kasa içindeki aydınlatma senkron şekilde çalışabiliyor.
Ya bu çok önemli bir şey. Yani sonucunda RGB, RGB ışıklandırma sistemi artık çok popüler. Evet. Her donanımda var. Anakartlarda var, ekran kartında var, kasalarda var, kasalara takılabilen ışıklandırma sistemleri var. Bunların hepsinin tek bir yazılımda kontrol edilebilmesi ve hepsinin sync edilebilmesi, yani eşleştirilebilmesi de çok önemli. Çünkü bir bakıyorsun hepsi kırmızı yanmaya başlıyor. Bir bakıyorsun hepsi böyle evet, disko topu gibi farklı yerlerde farklı ışıklar vermeye başlıyorlar. Asus'u bu konuda tebrik etmek lazım. Çünkü böyle bir çözüme ihtiyaç var. Hani Asus'un sahip olduğu ürün gamının geniş olmasına bağlı olarak zaten her üründe artık RGB ışıklandırma var. Böylesi bir yazılımda bunların kontrol edilebilmesi önemli. Yani Asus'ta olmayan ürünler de var. Nedir bunlar? RAM. Ama örneğin G-Sync'in RAM'ini taktığın zaman evet, onu da ışıklandırma sistemini kontrol edebiliyor. Gerçekten de tek bir yazılımda bunların halledilebilmesi bence çok büyük kullanıcı dostu bir özellik.
Bu arada hani Gale bellekler taktığınızda yine RGB aydınlatmalı AuraSync'de çalışabiliyorlar. Zaten Asus'un Berlin'deki aynen, etkinliğinde bütün üreticilerin RGB bellekleri vardı. Kingston aynen, dahil ve hepsinin eşlenik çalışabildiği gösteriliyordu.
Mesela Gale'in belleğinde falan da var. Üzerinde Auros etiketi var. O logoyu gördüğünüz anda zaten Asus'un sisteminde çalışıyor anlamına geliyor.
Asus'un fark yarattığı konulardan bir tanesi bu oldu. Yani bütün üreticilerde bir RGB aydınlatma görebiliyorsunuz ama nasıl? Kendi anakartı, kendi ekran kartı falan diyor. Asus öyle bir şey yapmadı. Aynı zamanda API'yi de açtı. Geliştirme kitini de açtı. Diyor ki siz yeter ki benimle uyumlu olmak isteyin. Ben her türlü desteği size veriyorum. Bellekten işte kasa içi aydınlatmaya, oyunlara kadar, ki oyunlar henüz daha destekli oyun yok ama biz orada demo gösterildi. Oyunlara kadar arkadaşlar AuraSync destekli yazılımlar geliştirmek mümkün.
Ha, bu arada mesela ben bu ekran kartında tabii ki her şey dört dörtlük ve mükemmel değil. Ne görmek isterdim diye düşündüğüm zaman da şimdi Asus'un sitesine girip bu ekran kartıyla ilgili sayfada kurcalığını incelemeye başladım. Mesela VR 5K yazıyor orada. Belki VR için HDMI portları ön tarafta olabilir özellikle uzatma yapmak isteyenler
tabii
için.
Tabii kasanın içine bakan bir HDMI portu veya bir ünitede Asus tarafından
tabii sunulabilir. Tabii sunucular kasanın üzerindeki kasanın önünden direkt kabloyla çok fazla uğraşmadan bağlantı yapmak isteyenler açısından bazı firmalar biliyorsun üçüncü parti evet, kitler de vererek doğrudan doğruya kaskın kolay takılmasını sağlayabiliyorlar. Şimdi VR vurgusu bu kartta çok fazla var. Nvidia da bunu çok fazla yapıyor. Asus da çok fazla yapıyor. Diğer üreticiler de çok fazla yapıyor. Dolayısıyla belki kutu içerisinde bundle bir kit yapılabilirdi. Ya da en azından kartın üzerinde ön tarafa bakabilen ve kolayca kablo uzatması yapabileceğimiz bir HDMI konektörü olsaydı. Ha, üzerinde iki tane HDMI var. Yine VR dostu bir ekran kartı ama pratik kullanım anlamında da belki daha büyük katkı sağlayabilirdi.
Evet, SLI yapacağım derseniz eğer para fazlaysa da tabii ki SLI köprülerimiz de burada yer alıyor ama bu ekran kartı tek başına bile oldukça yeterli bir ekran kartı.
1080 Ti SLI de tabii çok büyük bir şey olur. Fantezi olur, güzel olur. Aslında bu arada tabii Pascal mimarisiyle beraber Nvidia frekansı daha yüksek işte. Normalde eski ekran kartlarında Pascal yani 900 serisi ekran kartları için örneğin 400 MHz'de çalışan köprüler kullanıyor diyeyim. Bir de şimdi 650 MHz'de çünkü daha hızlı haberleşebilmesi lazım çok fazla data transferi olduğu için. Yüksek bant genişliğine sahip SLI köprüleri yapmıştı. Her üreticinin kendi versiyonu da var. Asus da çok güzel bir versiyon yapmış yine. İki tane ekran kartı kullanmak isteyenler için. Onların bu baykuş logosuna benzer bir şeyleri evet, vardı yani. Onun biraz renklerini hatırlatan, onun biraz desenlerini hatırlatan güzel bir köprüsü var.
Evet Erdi, performans grafikleri de ekranlara gelmeye başladı şu anda. İzleyenlerimiz görüyorlar. Ti zaten en hızlısıydı test aynen, ettiğimiz ekran kartları içinde. Bu ekran kartı da kimi teste göre %3, kimi teste göre %6 arasında bir fark koymayı başarıyor Founders Edition'a.
Tabii standart frekansı zaten biraz daha yüksek ama zaten çok yüksek performans olduğu için o kadar frekans sadece kendisini artık çok kolay belli edemiyor ama %3 bile olsa Founders Edition'dan daha yüksek performans verdiğini daha önce diğer kartta test ettiğimiz için gözlemleyebilmek. Yani sentetik testlerde ve grafiğe yansıttığın zaman mümkün Mesut.
Evet zaten hani biz hep Ti için söylüyoruz 4K ekran kartı diye. Test grafiklerine onlar da geliyor. Görülebileceği gibi tamam 4K ultra detay 60 FPS bu çok iddialı bir şey. Yani gerçekten çok iddialı bir olay ama. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz ki 4K ultra detayda akıcı oyun deneyimi, 30 kare üstünde bir oyun deneyimi de sunmayı başarabilen bir ekran kartı olmuş. Modern oyunlarda bu çözünürlükte çok rahat bir şekilde performans sergiliyor.
Tabii hayatını 4K için kurgulayacak ve para sınırı olmayanlar için 1080 Ti'den başlıyor yani oradaki macera.
Aslında hani para sınırı da demeyelim. Bugün 4K monitörlerde ucuz diyor, ucuzlamıyor değiller. Hani 1500 liraya kadar bugün 27 inç 4K Tien panelde olsa bir monitör alabiliyorsun önce monitörü.
Monitör alıyorsun ekran kartı için düşünsene. Sorun var. Hatta evet. Asus'un kartı biraz daha pahalı muhtemelen.
Evet, iyi bir ekran monitörle de bunu beslersen ama iyi bir performans sergileyebilir gerçekten. İstersen biraz da oyun oynayalım. İzleyenlerimiz oyun performansını görsünler. Evet, Grand Theft Auto'yu oynayacağız ilk olarak. Hemen sizlere detay seviyesini gösterelim. Grafik kısmına girdiğimizde 4K çözünürlükteyiz. Aşağı doğru indiğimizde ultra detay ayarlarda olduğumuzu görebilirsiniz. Yani açabileceğimiz ne varsa açmaya çalıştık arkadaşlar bu tarafta. Advanced Graphics'te de yine her şey açık. Bu arada platform olarak neyi seçtik? Bu özel, değil mi?
Evet, şu anda 1080 Ti yani tek GPU'daki en güçlü ekran kartını AMD Ryzen sistemle çalıştırıyoruz. 1800X var işlemci olarak. Bir başka merakı daha gidermiş olacağız. 1800X ve 1080 Ti ikilisi.
Evet.
Nihayet birlikte.
Ve şu anda 30 kalemin üstündeyiz Erdi.
Aynen.
Sen şimdi SLI sistemde de bunu oyunu gördün.
Evet. 6950 2 takılıydı 10 çekirdek.
Ve şu bir gerçek. Yani şunu söyleyebiliriz. Ti gerçekten farklı bir olay. Yani 1080 SLI tamam. Yerine göre daha fazla FPS veriyor olabilir ama gerek de yok.
Gerçek mi? Değil mi? Büyük oranda işini halletmiş oluyorsun ama tabii şey var yani 1080 Ti dediğinde iki tane 1080 parası.
Evet.
Böyle bir gerçek var Türkiye koşullarında. Ama hakikaten 1080 Ti hani 1080'in bir üst modeliymiş gibi düşünmemek gerekiyor.
Evet.
Hakikaten farklı çünkü hani 1080-1070'in üst modeli ama 1080 Ti'de şu 4K olayı artık iyice
gerçekten 4K ekran kartı diyebileceğimiz bir olay. Yani 1080'de 4K'da oyun oynarken detay seviyesinden bayağı feragat etmen gerekiyor. Şu anda ultra detaydayız. Yani lafı cimi yok. Çatır çatır oynatıyor yani.
Muazzam.
Ve yani her yerden geçiyoruz. Bunda da şey yaparız. Birazdan şu Lamar'la sahneyi tamamen geçtikten sonra bir de hani şu ormanlık alana bir gidip testimizi yaparız. Değil mi?
Tabii çayır çimende.
Evet. Sonra bir çayır çimen oyunumuz. Ben artık Wildlands'i bu testlerin olmazsa olmazlarından biri olarak görüyorum. Vay, Lamar'ı geçtik.
Şu an mesela ekran kartı için şu an 70 derecedeyiz. Çünkü Strix'in soğutucusu da burada. Önemli termal değerler söylemek lazım. Ekran kartı %99 yük altında ve frekans olarak da 1924 MHz görünüyor.
Bunu şöyle söyleyelim. Ekran kartının %99'da olması herhangi bir şekilde işlemci limitine takılmadığını gösteriyor. Evet.
Çünkü kaynakları şu an kullanıyor. İşlemcinin kendi içindeki yük durumu da %35'ler civarında.
AMD'nin de tekrar geri dönmesi gerçekten sevindirici Erdi ama.
Tabii sevindirici. Yani sonucunda hele ki şu an biz bir de bu oyunu yani GTA ve DirectX 11 oyunu.
Evet.
DirectX 12 oyunlarında AMD'nin pozisyonu daha iyi. Kendi DirectX 11 pozisyonuna
göre. Evet çünkü neden? Arkadaşlar onu da söyleyeyim. DirectX 12 oyunlar çok çekirdekten daha fazla yararlanıyorlar.
Aynen. Daha fazla yararlanıyorlar. Ama buna rağmen şu anki tablo oldukça başarılı. Ki zaten taktığımız 1800X'de AMD'nin şu anki en güçlü işlemci.
Evet.
Söyleyelim. Haziran'da Temmuz'da şu 16 çekirdekler gelirse onunla bir daha
çok enteresan
farklı şeyler deneriz.
Fren kısmında bir arıza var. Arabanın frenleri tutmuyor Erdi. Ben kazandım ben.
Evet. Evet sen kazandın.
Şimdi şurada polisten kaçayım. Akıcılık çok iyi ama ya.
Akıcılık çok iyi gerçekten. Dediğimiz gibi 4K ultra her şey açık.
Ya bir de arkadaşlar ben size şunu tavsiye ederim gerçekten. Hani bazı oyuncu monitörleri var ya 4K televizyon fiyatı 55 inç. 55 inç bir 4K televizyon almanızı tavsiye ederim bu konuda.
Ya oyun oynamak için iyi. Ama değil mi? Bilgisayar kullanmak için değil.
Değil. Ama yani şuna bakar mısın ya daha keyifli yani olmuyor mu ya?
Daha keyifli oluyor işte bu özellikle bu fiyat yani başlangıç seviyesindeki 4K monitörlerde bu ışık süzmesi olayı
evet.
Büyük sorun. Özellikle film izlerken hani oyunlarda
ama monitörlerde de oluyor.
Oluyor da tabii yani şöyle bir durum var. Bunun parasına da iyi bir monitör alıyorsun.
Ha, evet.
Şimdi sınıflarına da bakmak
lazım. Hem de bayağı iyi bir monitör alıyorsun.
Ama özellikle oyunlarda bir 4K televizyon sonuçta baktığın alan daha büyük olduğu için.
Çok keyifli oluyor
ama
ya.
Ama tabii şöyle bir gerçek var yani. Sen şu an 1080 Ti ekran kartıyla maksimum kalitede oyun oynuyorsun.
Evet.
Şimdi aynı 4K TV'ye bir 1060 ile tak 2K'da oynayalım. Bu yaşında oyna.
Bu sefer detaylar daha fazla tabii, göze batacak.
Bu sefer diyeceksin ki daha küçük ekranda daha fazla detay göreyim. Çözünürlüğü düşürelim diyeceksin.
Şimdi şehrin yukarı kısımlarına doğru gideceğim. Yavaş yavaş zaten ormanlar
şu oyunda bir ormanlık daha sonraki oynayabilseydik.
Ya artık yapmazlar. Bunu ya bir sonraki bu oyunlarında göreceğiz.
GTA 6 o da işte bakalım ne zaman çıkacak. bu oyunun hala ekmeğini yiyorlar.
Yani yeni yenmeyecek gibi de değil ama herhalde, değil mi?
Aynen.
Şimdi arkadaşlar yeşilliğin bol olduğu yerlerden geçiyoruz. Yeşilliğin bol olduğu yerlerde de herhangi bir sıkıntımız yok aslında şu anda. Bir de yukarı çıkalım değil mi?
Aynen, çıkalım bakalım. Buralarda biz akıcılığı kaybetmiştik 1080 SLI'da.
Bak 30'un yine altını aynen gördük.
Dün çünkü biz bayağı 1080 SLI videosunda dün diyorum ama dün izlememiş olanlar için söyleyelim. 30 bin liralık sistem toplama videomuzda hıçkırdığı sahneler olmuştu hani bayağı.
Gerçi yine aynı erdi ya. Yani 30'un altına düştüğü yerler buralar hep.
Aynen.
Ama bunun haricinde 30'un altını görmüyorsun. Ki arkadaşlar high yaptığınızda detay seviyesini çimin. İnanın sıkıntı yaşamadan bu oyunu oynayabilirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ne çimde ne şeyde. 4K'da Grand Theft Auto'da okey veriyor musun Erdi ekran kartına?
Fazlasıyla.
Evet. Hadi başka oyuna geçelim. Evet, Wildlands oynuyoruz. Wildlands'te isterseniz hemen grafik ayarlarına bakalım. 4K çözünürlükteyiz ve ultra detay seviyesindeyiz. Sol üst köşede takip edebilirsiniz. Göremeyenler için de Erdi zaten FPS değerlerini tek tek herhalde burada dillendirir. Şurada bir helikopterimiz var. Helikopteri alacağım Erdi.
Tek atışla karavana atma Mesut.
Gel. Aa!
Sen biraz yaşlandın ya. Eskiden bunlar tepkin daha iyiydi. Evet, şu anda 40 karenin üzerindeyiz. Şuradan kartı kullanımız %98.99.
Evet. Oyun çalışıyor değil mi genel olarak? Onu oyun söyleyebiliriz çalıştığını.
Yani 4K Ultra. Son derece
bizimkiler hallederler herhalde diye düşünüyorum o adamı artık ama.
Ya belki kalite ayarlarını biraz oynasan 4K 60 kare yapacaksın.
Ultra detaylı değil mi? Evet, şimdi evet. Biraz helikopterle gezelim başka bir yere gidelim. Daha kalabalık bir yer olmadı. Gerçi bunlar aynen sonradan ışınlanıyorlar zaten. Beklemeyeyim hiç. Şu haritada mesela bir yer işaretleyelim. Şöyle burası değil. Kartelin bulunduğu yerlerden bir tanesi. Biz de bayağı uzak bir yerdeyiz. Şuraya gidelim. Evet, 3 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gidelim. Görelim. Manzaralar nasıl?
Manzaralar mükemmel. Değil modellemeler mi? Harika.
Bizimkiler de saydırmaya devam ediyorlar. Dikkat aynen ediyor musun? Ekip çalışıyor.
Ekip çalışıyor senin.
Müthiş skillerimle yalnız deli gibi helikopter harika kullanıyorum harika yalnız. Harika kullanıyorsun.
Ha. Çok sinematik buralar.
Evet. CGI gibi duruyorlar değil mi bazı aynen noktalarda? Ya 4K oyun deneyimi ultra detaydayken bambaşka oluyor zaten. O bir gerçek. Şimdi bir de bir kalabalık şehrin üstünden geçerken bakalım olayımıza. Gerçi dur Erdi. Burada izleyenlerimiz şunu düşünebilirler haklı olarak. İstersen ormanlık bir yere gidelim burada.
Evet, bir de o koşullarda.
Değil mi?
Ne yapıyoruz ona bakıyoruz.
Yani şimdi bir de öyle bir gerçek var. Çünkü çöl ortamındayız aslında. Aynen. Etrafımız birazcık boş. Belki onun etkileri vardır. En azından bir de orada performans görüyorum. Çünkü şehre gitsek de çok büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum. Bir de bitki örtüsünü gösterelim.
En azından çevresel faktörler.
Evet. Değişim daha net olur diye düşünüyorum o tarafta göstermek. Bir şey fark etmedi öyle. Ama baksana çevreye.
Çevre inanılmaz.
Burada helikopterimiz var. Yine bir helikopter atlayalım.
Evet, mesela bitki örtüsü faktörü bir miktar fark ettirdi. Yani artık 40 kare saniyenin altına düşüyoruz.
Ama şuna bakar mısın ya?
Ya baksana.
Ya gerçek anlamda ben bu oyunun grafiklerine bayılıyorum.
Tabii ufak tefek yapay zeka kusurları var.
Ya yok değil evet.
Hareketsiz kalması.
Yok, ağaçlar hareket ediyor çok yaklaşırsan. Şu an çok yaklaşmadığımız için öyle çekiliyorlar. Şu an biraz helikopter uzakta.
Şunu yok.
Fizik sıkıntısı. Evet. Fizik sıkıntısı. Ama yapay zeka sorunları da var bu arada. Bak çok büyük bir şehirdeyiz. Bir inelim bakalım. Evet, 34 kare saniyeyi gördük. Yani mesela bitki örtüsü dediğin gibi biraz fark ettirdi.
Evet. Zor. Yani
İyi ki de gelmişiz buralara. Bir de büyük bir şehre geldik. Hem bitki örtüsünün içindeyiz, hem büyük şehir var, hem ışık var. Her yerde bir sürü ışık kaynağı var. Hem de tabii helikopterle yakından uçuyoruz. Çok şeyi aynı anda detaylı bir şekilde görüyoruz. Aynen yakın öyle. Uçuyoruz.
Şu an yani 35 karenin altını görmüş olduk. Bir yere in istersen.
Evet, şuraya ineyim. Pat diye ineyim, bak helikopter dağılacak. İnelim.
Şu an 40 kare saniye civarındayız.
Helikoptere daha çok şey gördüğünde doğal olarak performans düşüyor.
Tabii, aynen.
Ama şunu söyleyelim, kart gerçek anlamda 4K Ultra kartı.
Canım canavar.
Müthiş bazen bir kart. Var. Hem de kartın sıcaklıklarını da görebiliyoruz bu tarafta. GPU 71 derece diyor ama bu da sessiz profilde olduğu için sesini hiç duymadan yolumuza devam edebiliyoruz. Fan hiç çalışmıyor neredeyse.
Ya hangi profilde olursa olsun zaten yani 70 derece 4K ultra ayarlarda oyun oynarken 1080 Ti gibi ekran kartı için son derece başarılı değerler.
Şimdi bir de tabii ki hız ışıtma değerleri de önemli kartın. Çıktığımız değerleri şu anda ekranda görüyorsunuz ama her zaman söylüyoruz, bu çıktığımız değerler nihai değerler değil. Siz daha üstünü yapabilirsiniz, aldığınız kart daha aşağısını yapabilir, bu yüzden dikkatli olun. Bu videomuzda Erdi ile beraber sizler için Asus Strix GTX 1080 Ti ekran kartını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.